Kitabın adı Aşkın Gözyaşları. Tebrizli Şems. Yazarı Sinan Yağmur. 3. ayrım. Sayfa No. 21. Hoca bir gün elinde bir elma tutarak bir talebeye dedi ki: Allah'ı gördüm ve ondan elma istedim, bana verdi. Beyazıt Bestami Allah'ı Allah'tan istedi ve bir başkasında bile başkasını istedi. Sen kimi isterdin? Talebe dedi ki: Ben de Allah'ı Allah'tan isterdim, Beyazıt'a hürmeten. Bana da aynı soruyu sordu. Onun başını işaret ederek dedim: Ben seni isterdim. Hoca başını eğdi ve salladı fakat hiçbir şey demedi. Ben de bundan sonra hiçbir şey söylemedim ama içimde kelimeler, ifadeler ve anlamlar kaynamaya başladı. Her çocukta görünmeyen acayip haller geldi bana. Hoca daha sonra babamı sıkı sıkı tembihleyerek tahsilimin meyve vermesi için Şam'a medreseye gönderilmemi ondan istemiş. Babam hocamın isteğine uyarak beni Şam'a uğurlarken şöyle dua etti: Allah sana günlük bir arkadaş versin ki evvellerin, ahirlerin bilginlerini, hakikatlerini senin adına izhar etsin. Hikmet ırmakları onun kalbinden diline aksın. Harf ve ses kıyafetine girsin. O kıyafetin rütbesi de senin adına olsun. Yaşadığım devre göre sıra dışı özelliklerim, sözlerimle karşımdakini şok edici kişilik yapım, zamanın geçerli tabularına ve geleneklerine baş kaldırışım, çevremdeki insanların kimi zaman tepkisine, kimi zaman da ilgisine sebep olmuştur. İnsanlar benim yorumlarımı ve sert sözlerimi işittiklerinde beni tuhaf davranışlı, tahammül edilmez bir kişi olarak tanımlar. Onların tanımları umurumda bile değildi. Şam'da bir kervansaraydaydım. Öteki sordu: Tekkeye gelmiyor musun? Ben kendimi tekkeye layık görmüyorum, dedim. Peki medreseye gelmez misin, dediler. Ben tartışmaya gireceklerden de değilim. Söz arasında anlayabilsem de bahse ve tartışmaya girişmek bana yaraşmaz. Çünkü kendi dilimle konuşursam bana gülerler, kafirdir derler. Beni küfürle damgalarlar. Ben garibim. Garibin yeri de kervansaraylardır. Benim bir adetim vardır. Yanıma gelenlere sorarım: Efendi, konuşacak mısın yoksa dinleyecek misin? Konuşacağım derse 3 gün 3 gece arka arkaya dinleyebilirim. Sonunda o kaçsın da ben kurtulayım. Eğer ben dinleyeceğim derse ben de o halde birbirimize uyuşuruz derim. Ben söze başlarım, o da laf arasında konuşur. Bu nicelik ve nitelik dünyasının ucunda dertli sesiyle konuşan bir adam durmakta. Gözü kartallarınkinden bile daha keskin, yüzü şahididir gönül ateşinin. İç ateşinin yakıcılığı artıyor her zaman. Arzuyla dolu bir ruhtan yanan bir avuç topraktı. Aşk ve sarhoşluktan nasipsiz bilginler tedavi için nabzını doktor eline verdiler. Şam'da bir sohbet meclisine girdim. Şeyhin biri müritlerine fenafillah mertebesini anlatıyordu. Hışımla üzerine yürüyerek: Sen Allah'ı nelerde görüyorsun? Güzellerin yüzü ayna gibidir. Ben Allah'ı o aynada görüyorum. Başka? Su ve toprakta görüyorum. Hadi git oradan ey ahmak. Madem ki Allah'ı su ve toprak aynasında, beni de bir başkasının aynasında görüyorsan, niçin can ve gönül aynasına bakıp da kendini aramıyorsun? Dediğimde, müritler halimi ve sözlerimi meczup birisinin hakareti olduğu düşüncesiyle üzerime çullanacaklardı. Tam o esnada minderdeki şeyh koşarak geldi ve ayaklarıma kapanarak, Allah senden razı olsun diye öpmeye başladı. Dergahında kalmam için ne kadar yalvardıysa da aldırış etmeden oradan uzaklaştım. Şam'ın en meşhur tasavvuf üstadı olarak tanınan Rükneddin Secasi'ye talebe oldum. Ama içimin kasırgasını dindireceğinden umudum yoktu. Şadırvanda yakaladım kendisini. Hocam aşk nedir? Bardağa dolan ilk şarabı sakinin sarhoş bakışlarından ödünç aldılar. Dünyanın neresinde bir gönül derdi varsa onları bir araya topladılar. Adına aşk dediler. Peki aşkın acı pınarını kim bal eyler? Evlat, o bal ummanını buralarda arama. Konya'da bulacaksın. Kimde? Aşkın pirinde. Öyle pir ki pişireni sen olacaksın. Nasıl tanırım onu? İzi, işareti ne? O seni bulur. Şam'a bir kafile gelecek. Onu karşıla. Her kafileye sor, soruştur. Aşkı kitaplarda, halbeti yollarda arayandır senin aşığın. Kim kimi aradı, kim kimi buldu, bunu aşka adanış belirleyecek. Genç yaşta diyar diyar, şehir şehir, ülke ülke dolanıp durdu. Afganistan, Pakistan, Azerbaycan, Hindistan, Çin dolaştım durdum. Hiçbir ülke bana cazip gelmiyordu. Göçebe bir kuş gibi İran, Irak, Suriye derken kutsal topraklara geldim. Nur-u Muhammed kokan Mekke ve Medine. Kabe'yi tavaf ederken Rabbim senin aşkını alevlendirecek mürşit ile şereflenmeyi bana nasip eyle diye dualar okudum. Münevver beldede muazzez rehber peygamberimizin kabrini ziyaret esnasında içimde değişik haller oluştu. Oraya yığılmışım. Rüyamda bana aradığımın Rum diyarında olduğunu bildirdiler. Uyandım, hac görevimi ifa ettikten sonra Şam'a döndüm. Şam'da beni tutan gizemli bir tılsım vardı. Sanki aradığımın, sanki beni arayanın Arafat'ı Şam sokakları olacakmış gibi. Arafat buluşma yeri demekti. Cennetten ayrı ayrı gönderilen Adem ve Havva birbirlerini aylarca aramış, sonuçta Arafat tepesinde buluşmuşlardı. Arafat vuslattı. Benim Arafat'ım ne zaman ya Rabbi? Mevlana ile karşılaşmadan önce memleket memleket dolaşmamdaki amacım şeyh arayışıdır. Karşılaştığım şeyhlere aşka adayış soruları sorardım ve hiçbirinde aradığımı bulamadığım için adayışımı esirgedim. Aşk arayışı beni Konya'ya götürecekti. Arayan mıydım, aranılan mıydım? Ne ben anladım, ne o. Dönüp duruyorum ey aşk. Durup dolaşıyorum. Arıyorum. Arıyorum. İçimdeki uzağı arıyorum ey aşk. Uzaktaki yakını, yakınımdaki aşkı. İçimdeki içimi arıyorum ey aşk. İçimde aradığım yakın sensin. Aradığım sen. Sendeki beni, bendeki seni arıyorum. Ne bende, ne sende. Hem sende, hem bende olanı arıyorum. Bir teslimiyet, bir huzur, bir kabul ediş, bir kurban oluş, bir yok oluş. Evet, arıyorum ey aşk. Aşkta yanış, aşkta dönüş, aşkta duyuş, aşkta hissediş, aşkta sönüş. Arıyorum içimdeki yakınlığı, yakınlıktaki içimi, içimdeki seni. Dönüp dolaşıyorum ey aşk, dolaşıp duruyorum. İçimde bir yangın var ey aşk, gönlümde ateş. Gözümde yaş, gönlüm yangın, gözüm nehir. Arıyorum ey aşk, içimdeki yangında, ateşte yanmayan İbrahim'i arıyorum. Ararken göz çağlayanının eteklerinde ıslanıyorum. Ne o yangın, ne de o gözyaşı temizliyor gönül evimi. Saçma ey göz, gönlümdeki otlara su. Bir bilsen ey aşk, ah bir bilsen, evimin içinde ne denli putlar var. Padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan diyorsun İbrahim, duyuyorum. Lakin ey aşk, hangi kurban bizi paklar, hangi koç? Şu var ki ey aşk, bir arınma, bir temizlenme, bir saflaşmadır aradığım. Biliyorsun, bana bir aşk gerek. Ne yangınlar var hanemde ey aşk, bana ateşle dost olan bir İbrahim gerek. Arıyorum ey aşk, yakınlaştıracak bir yol, yaklaşacak, yakına daha yakına ulaştıracak bir burak. Belki bir çıkış, belki bir yükseliş, belki bir umut, belki bir söyleyiş, belki bir iksir arıyorum. Dönüp dolaşıyorum ey aşk, dolaşıp duruyorum. Koşup duruyorum ey aşk, koşup duruyorum. Bir serseriyim, belki bir harabi, lakin yine de arıyorum. Arıyorum ey aşk, Nuh'un selamete ulaştıran gemisini Kaf Dağı'nda arıyorum. İnançla ve gayretle bütün dağları, ateşten denizleri geçtim. Bir sahili selamete ermek için Nuh'u arıyorum. Ellerimi salıverdim, orada burada dolaşıyorum. Sanki bir serseriyim. Fakat yüreğim içime açık, içimdeki semaya. Anka'yla hemdemim, halleşiyorum, dertleşiyorum. Süleymanca kurtla kuşla konuşuyorum. Bir dost arıyorum ey aşk, bir dost. Kurbanla yakınlaşan dost. Kurbanla yakınlaştıran dost. Dost bir nefestir, dirilten ölü ruhları. Dost Halil'dir, dost İsa'dır. Dost kainatın övüncü, alemin rahmeti ve bereketi Hakk'ın Habibi'dir. Dost arıyorum ey aşk, dost. İnsanı kamil, mükemmel bir mürşit, mürit arıyorum. Benim kusursuz Muhammedi yolda yaşayan bir sahabe gibi lekesiz tertemiz bir şeyhe ihtiyacım var. Bu yüzden şeyh diye, mürşit diye karşıma çıkan kişilerde kusur görüyorum. Dün anasının karnından çıkmış olan bugün ben Hakk'ın diliyim diyordu. Filan kadından olma bir kişi nasıl olur da ben Hakk'ın sözüyüm diyebilir? Bu şeyhlerin çoğu Muhammed dininin eşkıyalarıdır, yol kesicileridir. Arayışımdaki açlığı sizlere ifade ederken ister istemez hakkımda Şems ne kadar kibirli, ne çok katı diye düşünebilirsiniz. Aradığımı bulduğumda beni çok iyi anlayacaksınız. Menfaat ve gösteriş peşinde koşan şeyhlerden daima uzak durdum. Ömrüm boyunca Mevlana'yı görüp tanıyıncaya kadar herhangi bir şeyhe bağlı kalamamıştım. Bu şeyhlerin içerisine Muhyiddin Arabi de dahildir. Mevlana'yı tanıdıktan sonra anladım ki Mevlana bir incidir. Muhyiddin Arabi ise onun yanında çakıl taşı bile olamazdı. Aşkı güzel bir kızın gözlerinden alarak maddi ve beşeri bir aşk macerasından sonra tasavvufi aşka yönelerek ilahi aşka erişmek Mevlana'da da bende de olmamıştır. İlahi aşk arayışım efsane ve masallardaki gibi beşeri bir aşk sürecinden sonra oluşmamıştır. Her insan için bir aşık olma zamanı vardır. Bir de ölmek zamanı. Ama benim için ölmek yok. Ben meleklerin secde eylediği aşkım. Kendimi kişilik olarak düşündüğünü korkmadan söylemekte Haccacı Yusuf'a, haksızlığa tahammülsüzlükte Ebu Zer Gıfari'ye, adaleti temin etmekte Hazreti Ömer'e benzetirdim. Benim için adalet dolu dünya, merhamet dolu dünyadan daha büyüktür. İnsanlarla teke tek bu sohbetlerde kısık sesle yavaş konuşurdum. Kalabalık karşısında haccaçlaşmayı seçerdim. Haccacın meşhur Kufe hitabına hep hayran kalmışımdır. Sesinin tonundan herkesin titrediği, ömrünce bir kez yüzünün güldüğünün görülmediği, çatık kaşlı, heybetli yürüyüşlü, halkın karşısında dilini yuttuğu Yusuf Haccac, gönüllü olarak Kufe'nin valiliğine talip olur. Halife pek onu atamak istemez ama Kufe'ye de vali dayanmıyordur. Giden her vali bir aya kalmadan kaçmaktadır. Kufe kazan, Kufe fitne, Kufe kalleştir çünkü. Kufe Hazreti Ali'ye kalleşlik yapmıştır. Hazreti Hüseyin'i yarı yolda bırakıp Yezid'e satmışlardır. Misafirleri Müslim'i kendi elleriyle zalimlere teslim etmişlerdir. Kufe Ehl-i Beyt'e sürekli ihanet etmiştir. Kufe şımarmıştır. Kufe yumuşak sözlerden, maslahat-ı güzardan anlamayacak kadar kaprisli doludur. Yusuf Haccac bütün bunları bilmesine rağmen herkesin korktuğu Kufe'ye yalnız başına girer. Üzerinde yırtık elbiseler, dilenci kılığında yüzünü pelerinle örterek bir sabah namazı kapılara pencerelere taş atarak halkı uyandıra uyandıra camiye doğru yoluna devam eder. Halk bu meczuba haddini bildirmek için camide toplanır. Neredeyse bütün şehrin erkekleri camide toplanmıştır. Merakla beklerler bu meçhul yabancının niyetini. Boğaz kürsüsünde heybetlice oturan bu deli de kimdir? Niçin kapımızı penceremizi taşıyarak bizi tatlı uykumuzdan etti diye düşünmektedirler. Esrarengiz adam yüzünü açtığında irkilirler. Yusuf Haccac'tır. Tarih onu zalim Haccac diye anarak nankörlük edecektir. Bana göre zalim değil, alim bir adamdır. Dedim ya, önce adalet. Kuru slogan işi merhametin kime ne yararı olur? Haccac'ın Kufe camisinde yapmış olduğu konuşmasını gençlik döneminde duyduğumda takdir etmiştim. İşte o meşhur konuşma. Ben meşhur bir adamım. Kazandığım zaferler, yaptığım işler benim şöhretimi her gün biraz daha arttırıyor. Sarığımı çıkarayım da kim olduğumu görün. Şimdi beni iyice gördünüz mü? Beni tanıdınız mı? Ha? Bakıyorum bazılarınız beni iyice görebilmek için gözlerini kırpıştırıyor, boyunlarını uzatıyor. Bu uzanan boyunlar üzerindeki kelleler ne güzel kılıçtan geçer. Ben kelle uçurmakta gayet ustayımdır. Daha şimdiden şu sarıklarla, şu sakallar arasında kesilen boyunlardan akan kanların akışını görür gibiyim. Müminlerin emiri kuburunu boşalttı. Okların arasından en zalim, en keskin, çelikten ve en sert ağaçtan yapılmış olan oku bulup seçti. O ok da benim. Ey Iraklılar, ey isyan ve ihanetten başka bir şey bilmeyen asiler, kötü kalpliler. Ben öyle hamur gibi yoğrulabilen cinsten yumuşak kalpli bir insan değilim. Sizi kırbaç düşmanları, sizi köle karı yavruları sizi. Ben Haccac bin Yusuf'um. Benim tehditle vakit geçirmeyip çok çabuk dediğini yapan bir adam olduğumu göreceksiniz. Ben fazla vakit kaybetmekten, konuşmaktan hoşlanmam. Bundan böyle hiçbir yerde bir kalabalık toplandığını görmeyeceğim. Toplantı, içtima hepinize yasaktır. Kendi aranızda gizli gizli konuşma istemem. Bundan böyle kimse kimseye neler oluyor, yeni ne haberler var diye sormayacak. Ne olursa oluyor, size ne? Fitne çocukları. Herkes bundan böyle yalnız kendi işiyle uğraşacak. Kimse başkalarının işlerine karışmayacak. Elime düşecek adamın vay haline. Dosdoğru yürüyecek, ne sağa ne sola döneceksiniz. Başınıza getirdiğim adamları takip edip halifeye biat edecek, ona sadakat ve itaat yemin ettikten sonra yola çıkacaksınız. Nakliyeciliğe, siyasete fena sinir olurum. Gençliğimde sabbahiler, melamiler, saray uşakları hepsi de beni siyasetlerine çekmek için gayret ettiler. Ancak beyhude yoruldular. Siyasetlerine alet olmadığımdan bana kin duyan sabbahiler ardından suikastçı göndermekle tehdit ettiklerinde güldüm geçtim. Bu Şems ölmeden önce ölmüştür zaten dedim. Moğolların siyasetinden, işgallerinden de iğrendim. Siyaset şeytanın suyudur. Temizlenmek için elinizi suya dokunsanız bütün bedeniniz, ruhunuz şeytana satılmış demektir. Yazmayı ve yazdırmayı sevmezdim. İrticalen konuşur, aklından geçeni söylemekten sakınmazdım. Beklenmedik anda sesimi yükseltir, dinleyenleri şok ederdim. Mevlana bir gün hitap tarzımdan ve insanlara tavrımdan hayrete düşmüş ve şöyle sormuştu. Ey parendem, bana aşıklara karşı çok nazik, asudesin ama diğerlerine karşı olabildiğince hırçın ve ürkütücüsün. Niçin? Ben samimi olarak niyazda bulunanlara karşı çok mütevazı davranır, alçak gönüllülük gösteririm. Ama diğerlerine karşı çok kibirli ve sivriyimdir. İster bey olsun, ister paşa, dilim kılıçtır, kınına sokmam. Benim sohbetime yol bulan kimsenin alameti şudur ki, başkalarının sohbeti ona soğuk ve tatsız gelir diyecek kadar da kendime inanır ve güvenirim. Muhatabımın benimsediği tavra göre anında tavır geliştirmem. Doğrum neyse söylerim. Karşımdaki incinecekmiş, gücenecekmiş hiç umurumda değil. Kendine sadık olmayan kime sadakat gösterebilir? Ben samimi olarak niyazda bulunanlara karşı çok mütevazı davranır, alçak gönüllülük gösteririm. Ama diğerlerine karşı çok kibirli ve gururlu davranırım. Mevlana'ya ilk nasihatim, derin iç anlayışın açığa çıkması için dışarıya karşı sağır olmasını istemek olmuştur. Görünen dünyanın cazibesine kendimi kaptırmadım. El alem ne der, ne düşünür diye korkanın yerinde durması mümkün mü? Şekilcilikten nefret ederim. Dış görünüşe bağlı kalanların düşüncelerine ve inançlarına muhalif tavır sevgilemek benim soylu karakterimdir. Böylece onların beklenti ve umutlarını boşa çıkartır, hayallerini toz duman ederim. Müslüman coğrafyanın önemli merkezlerinin hepsini müşahede ettim. Bu beldelerdeki gönül erenlerinden birçoğunun sohbetine dahil oldum. Mevlana gibi beni mest eden karşıma çıkmadı, çıkamadı. Benim bir adetim vardı. Yanıma gelenlere sorarım. Efendi, konuşacak mısın yoksa dinleyecek misin? Konuşacağım derse 3 gün 3 gece arka arkaya dinleyebilirim. Eğer ki o kaçsın da ben kurtulayım. Eğer ben dinleyeceğim derse ben de o halde birbirimizle uyuşuruz derim. Ben söze başlarım, o da laf arasında konuşur. Allah'ın bana bahşettiği ilham ile muhatabımın vereceği tepkiyi önceden sezebilme ve onun kişilik ve karakterini çözebilme zenginliğine sahibim. Şöhreti afet olarak kabul ettiğimden dolayı bazen bir tüccar edası ve kıyafetiyle kendimi perdelerim. El ete öptürmekten iğrenirim. Konuşma ve Allah'a yakın olmada Musa'nın, sıyrılıp bir köşeye çekilmede ise İsa'nın meşrebine sahiptim. Daima müşahedeye girer ve zamanımı uzlet ile geçirmeyi severim. Şaşkın insanlar benden keramet beklerlerdi. Bunu sezerdim. Oysa ben kendini öne çıkarmak amacıyla şöhret uğruna kerametleri inkar edenim. Aşk için keramete amenna. Ama milleti memnun edeyim diye keramet göstermeye çalışıp halkı oyalamak şaklabanlıktır. Kimi zaman nefsinizi sarsar ruhum. Kimi zaman bir aynayım. Size bütün eksiklerinizi, kusurlarınızı, çirkinliklerinizi haykıran. Bazı nakilcilerin beni basit bir batini dermiş olarak görmeleri beni hafife almak anlamına gelir. Beni küçümseyenlere sormak isterim. Benim eserim Mevlana'm ortada. Ya sizinkiler nerede? Bir kağıt düşün ki bir yüzü sana, öteki yüzü de sevgiliye dönüktür. Yahut her yüzü bir başkasına çevrilmiştir. Kağıdın sana dönük olan yüzünü okuyabilirsin ama asıl dosta ve sevgili tarafına dönük olan yüzünü okumak gerekir. Kitapları terk edeli seneler oldu. Çocukluğumda ciltler dolusu kitap okudum. Okuduğum hafızama yerleşirdi. Allah bana lütuf edip bu yeteneği vermişti. Başkasının bir ayda öğrendiğini ben bir gecede öğreniyordum. Tefsir, hadis, fıkıh, dinler tarihi, İslam tarihi, akaid ve tasavvufa dair ne varsa keşfettim. Kelamı sevmezdim. Kömürcünün imanını kelamcının imanına yeğlerdim. İran ve Hint edebiyatıyla Arap belagatini gençliğimde bitirmiştim. Hocalar kendi el yazması kitaplarında ne yazdıklarından habersizken ben onlara onların sözünü hatırlatırdım. Yürüyen kütüphane gibiydim. Anladım ki aradığım kitaplarda yoktu. Bunu Mevlana'ya da hatırlattım. Aşk kitapta olsa ne olurdu? Aşkı kitaplardan öğrenemezsin. Satırlara sığmayacak kadar bal kahrıdır o. Gel anlatayım sana aşkı. Önce yak kitapları. Aşkı aşıklarda arama. Aşk aşığın aynası değildir. Bu nedenle körler çarşısında ayna satılmaz. Aşk kelime değil ki deftere kaydedesin. Aşk paragrafları talan eder. Aşkın kitaba sığınmayışı bundandır. Kitap yorum işidir. Aşk yorumlar da yormaz yolunu. Aşkın kendisi başlı başına ucu bucağı gözükmeyen yoldur. Yola girenin geri dönüş hakkı yoktur. Yolun çukurundan, çamurundan şikayet etme. Aşk çamuru nurlaştırandır. Unutma, sen ruh denen nurun ile çamur denen bedenle buluşmasından doğdun. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 34. Devamı 4. ayrımda.